Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sportif Gündem programıyla karşınızdayız. Program yapımcısı Ali Suat Günek, bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel, Tansu Polatkan'la birlikte size geçtiğimiz haftanın bugüne yansıyan olaylarını, gündemini aktarmaya çalışacağız. Stüdyodan Tansu abi merhabalar.
Merhaba, kolay gelsin, iyi evet, yayınlar.
Sana da iyi yayınlar dileyelim. Yoğun bir gündem aslında. Geçen hafta dan bugüne her ne kadar lig bitti ve ama ligin bitiminden itibaren yansıyan yoğun futbol gündeminden bahsediyor isek de tabii ki başka branşlarda da hareketlilik
mutlaka,
devam
tabii
ediyor.
Mutlaka tabii devam ediyor.
Stüdyoda bir konuğumuz daha var. MHK eski genel sekreteri, eski hakem Ali Kunak. Geçen hafta telefon bağlantısında burada olacağını, olmayı beklediğimizi, ligin ilk yarısıyla doğru orantılı olarak hakemlerin performanslarını konuşacağımızı söylemiştik.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Evet, hoş geldin diyelim.
Abi, merhabalar.
Merhaba, hoş geldin. Hoş hakemler bulduk. Yalnız birbirlerini çok korurlar, onu söyleyeyim.
Vallahi şöyle söyleyeyim. bazı taşlamalar, iğnelemeler yapabiliriz tabii ki. Ali de sağ olsun muhalif olması gerektiği yerde muhalif olmayı gayet iyi yapıyor. Dolayısıyla problem olmuyor. Tabii ki Fatih Terim'in açıklamaları, evet, yabancı futbolcu sayısının serbest bırakılmasıyla ilgili bir takım gelişmeler oldu. Bu geçen haftadan bugüne yansıyan işler ama bugüne yansıyan da bir takım gelişmeler oldu. İzninizle onu da bugünün tabii, bu programın gayet, içerisinde tabii, alacağız. Tabii. Onlardan birisi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın havuzdan çekilme konusuyla ilgili olarak yaptığı açıklama. Çekiliriz tehdidi daha doğrusu. Bunun pek mümkün olabileceği konusunda bir kanaatimiz yok. Öyle sanıyorum.
Bence de yok. O biraz ortalığı karıştırmak, gündem yaratmak gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Fakat her geçen gün de elinin güçlendiğine tanık oluyoruz. Bu da ilginç bir süreç tabii ki.
Evet.
Ama şöyle de söyleyebiliriz. Pek çok alanda da dinliyorum, duyuyorum bunu. Yönetici anlamında her ne kadar çok ciddi biçimde bir eleştiriyle karşı karşıya kalsa da ama kulüp çıkarlarına, kulüp varlığına bu kadar sahip çıkan ama sonuna kadar sahip çıkmayı başaran da herhalde fazla bir yönetici yok diye düşünüyorum.
Yok, bir de Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri var. Yani bunu kimse inkar edemez.
Evet, istediğimiz kadar eleştirelim, sinirli evet, diyelim, tabii, ona buna laf atıyor diyelim. Ama bunu yine izninizle hukukçu Mehmet Yoğurtçuoğlu ile de bir telefon bağlantısıyla konuşmak gayet istiyoruz. Tabii. Çünkü eski Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu üyesi kendisi ve bunun hangi ölçeklerde mümkün olup olamayacağını bize aktaracak. Bu bir. İkincisi tabii ki Fatih Terim'in özellikle konuşmasıyla gündeme düşen gelişmelerin bir de onu dinleyenler tarafından nasıl algılandığını da merak ediyoruz.
Evet.
Onunla da ilgili olarak.
O, bence o tarafı daha ilginç.
Evet. Pek çok teknik direktör arkadaşımız var, dostumuz var ama ben en dostum olanı diyeyim, espriyle de söylüyorum. Sedat Karabük, Ankara Gücü'nün eski teknik direktörü. Evet. Mehmet Özlek'le beraber çalışıyor şimdi. Bir eğitimci aynı zamanda o kendisi. Pro lisansı da var. Onunla da Mehmet Yoğurtçuoğlu'ndan sonra telefon bağlantısı kurup bir teknik direktör gözüyle durum nedir değerlendireceğiz. Ama ilk önce şu yabancı sayısıyla bir başlayalım.
Şimdi bu yabancı sayısında yaklaşım şöyle, Türk futboluna, Türk futbolcusunu kazanmak ve de ucuza bağlamak düşüncesi gibi yansıtılıyor. Bence bu Türk futboluna vurulan bir darbe. Bu benim görüşüm.
Bu bir görüş tabii ki.
Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 18 Süper Lig takımında 14 tane yabancı, ki mümkün değil ama 252 tane yabancı eder.
Evet.
Bu 252 yabancı, 252 Türk futbolcusunun, Türk gencinin yolunu kapatmaktan başka bir şey değil. Yani bu neymiş? Türk futbolcusu daha az para verilerek transfer edilirmiş. Bu zaten sizin elinizde. Ben çok basit bir hatıra anlatayım. Ergün Galatasaray'a giderken transfer konuşmasında 400 bin lira kafasında varken yöneticiler sana 1,5 milyon lira vereceğiz diyorlar. Daha Ergün ağzını açmadan. Demek ki yöneticiler de kabahat. Ben alanlara kızmıyorum. Verenler de yanlışlık. Dolayısıyla bir de ekonomik güçleri var takımların. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 14'er yabancıyı aldı. Öbür tarafta bu gücü olmayan takımlar ne yapacak? Onlar yine Türk futbolcusuna yine çok para vermek zorunda kalacaklar. Ya da çok kötü yahut da iyi sayılmayacak yabancı futbolcu transfer edecekler. ya da yine onlara çok para verecekler. Yani burada bir sürü çelişki var bana göre.
Var. Buna devam edeceğiz ama şimdi telefon altında Mehmet tabii. Yoğurtçuoğlu var. Tabii. Mehmet Yoğurtçuoğlu merhabalar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese çok selamlar, saygılar.
Çok teşekkürler. Bu stüdyodakilerin de selamları var, öyle söyleyeyim. Gündüz konuşmuştuk, sorumuz tek ve net zaten. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, havuzdan ayrılabileceğine ilişkin demeç verdi kamuoyuna. Daha doğrusu önümüze yine bir bombayı attı. Biz onun etrafında dolaşacağız gibi görünüyor ama bu sefer biraz az dolaşalım istiyoruz. O yüzden görüşlerini merak ediyorum.
Tamam. Çok net konuşayım o zaman ben de. Siz tamam. Nasıl net bir program yapımcısıysanız, öğreticisiniz. Ben de çok net cevap vereyim bunların hepsine. Şimdi kanun açık. Kanun, yani Futbol Federasyonu'nu yetkilendiren kanun, futbol müsabakalarına ilişkin yayın haklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na devretmiş durumda münhasıran. Ayrıca statüde de aynı devir münhasıran yönetim kuruluna verilmiş durumda. Ve talimat da yayın talimatında da bütün bunların sürecinde federasyonun yayınladığı yayın talimatı da bu hak münhasıran federasyona verilmiş durumda. Yani havuzdan çıkarız dedikleri zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nün neyi tasarladığını ya da eğer Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kulübünü temsilen bu konuşmayı yaptıysa neyi tasarladı bilmiyorum. Ama bunun altında yatan uygulanabilirlik süreçleri farklı boyutlardadır. İki boyutu vardır. Ben havuzdan çıkarım ama müsabakalara gelirim. Değil mi? Yani havuzdan evet. Çıktım, yayında yokum ama maçlara çıkıyorum diyebilirsiniz. Ya da ben havuzdan da çıktım, maçlara da çıkmıyorum diyebilirsiniz. Maçlara çıkmıyorum derseniz onun cezası disiplin talimatında bellidir. Birkaç maça çıkmazsanız zaten bir alt lige düşürmüşsünüz. Yok ben maçlara çıkıyorum ama yayıncıya izin vermiyorum derseniz o da talimatlara aykırılıktır. Para cezalarından daha büyük cezalara kadar talimatlara aykırılık da şöyledir. Disiplin talimatında talimatlara aykırılıkla ilgili bir hüküm vardır. Orada bu disiplin talimatında uygulanabilecek her türlü ceza talimatlara aykırılıkta uygulanabilir denir. Yani uyarı cezasından en büyük cezaya kadar, lisans silinmeye kadar her türlü cezayı uygulayabilirsiniz der. Bu da federasyonun takdiridir. Yani havuzdan çıkan bir takım havuz dengesini, yayın gelirlerini bozuyorsa federasyon buna ilişkin bir ceza verebilir. Ama sizinle konuştuktan sonra daha detaylı inceledim orada yazılanları. Ne kadarı doğrudur bilemiyorum, bazen çarpıtılıyor ama içerisinde şöyle bir bilgi vardı. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım böyle bir gerekçeyi sunarken oluşturulacak olan mali kriterlere uymak gerekçesiyle ben de o zaman hak ettiğim paradan az alıyorum, daha fazlasını alayım ki mali kriterlere uyayım gibi bir gerekçe sunuyor. Yani evet, hani doğru. Durup dururken ben doğru. De çıkarım bu havuzdan demiyor.
Doğru.
Şimdi bu ayrı bir tabii tartışmadır. Eğer onu tartışacaksak ona da başka bir boyut getiremeyim ama ben size en azından talimat boyutunda durumu izah etmeye çalıştım.
Ama yani bu onun söylediği gerekçelerden yola çıkarak onun istediği şekilde bir düzenleme ve değişiklik olmayacağını farz ederek ben keskin bir şekilde hani tehdidini...
Keskin bir şekilde izah ettim. Kanunda evet. Hüküm açık. Talimat ve statüdeki durum açık. Yani siz kafanıza göre ben burada yokum, bu parayı ben kendim alacağım, başkaları bana verecek, ben tek başıma anlaşacağım diyemiyorsunuz. Kanunda hüküm olduğu için federasyon sizin adınıza bu yayın gelirlerini pazarlama hakkına sahip. Yani buna ilişkin yapabileceğiniz pek bir şey yok.
Evet, küme düşme dışında da herhalde büyük para cezalarından bahsediyoruz galiba, değil mi?
Küme düşürür, para cezası da puan siler. Puan siler. Yani disiplin talimatında geçen bütün cezaların uygulanma hakkı var. Yani talimat buna izin vermiş durumda şu anda, cevaz vermiş durumda. Kaldı ki şunu unutmayın. Mesela bundan yıllar önce birden örnek aklıma geldiği için söylüyorum. Belki hatırlarsınız Ankaraspor Ankaragücü ile ilgili bir durum vardı. Sonra bir kulüp Ankaraspor ihraç edildi ligden. Bu spesifik olarak bu cezayı yapar diye hüküm vermiyordu. Talimatlara aykırı bir durumdu. Yönetim kurulu buna karar vermişti. Belki Fenerbahçe içinde eğer yaptığı iş çok ağır bir suçsa buna karar verme yetkisi şu anda talimatlara göre var, örnek vermek gerekirse.
Tamam, biz yine biraz kafa karışıklığıyla devam edeceğiz ama en azından tablonun nasıl olacağı ya da olması gerektiğine ilişkin sizin ağzınızdan net ifadelerle bir kere daha dinlemiş olduk.
Yani bu karar o kanun hazırlanırken, kanun hazırlanma döneminde de federasyonla görev aldığım için çok iyi biliyorum. Yayın gelirleri o dönem içerisinde bulunan durumlar gereği zaten bu şekilde korunmuştu federasyon lehine. Bu evet. Hep konuşulan bir şeydir. Kulüpler Birliği aslında yayın gelirlerinin spor kulüplerine ait olması gerekliliği ve bu hakkın onlar tarafından pazarlanması gerektiği yönünde her zaman bir çıkış yaparlar. hep geçmişte de vardır. Ama mevcut olunan durum, Türkiye şartları ve ekonomik durum gözetilerek böyle bir çıkar bulunmuş veya da çıkış yolu bulunmuş. Böyle bir sonuç o an için düşünüldüğü için bunu kanuna koyulmuştur. Kanun gereği de şu anda uyulması gereken sistematik budur. Ama ileride ne olur? Bu değiştirilir. Hem şunu da unutmayalım. Federasyon talep ederse genel kurul kararıyla federasyon tabii ki bu yetkisini devredebilir. Yani federasyon isterse kulüpler bunu kendileri pazarlasın diyebilir. Bir karar alarak genel kurulunda. Ama şu ana kadar öyle bir karar oluşmadığı için de mevcut durum bu şekilde.
Biraz da olacağını pek ihtimal vermemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu çok farklı bir durum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi geceler. Ağzına sağlık.
İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Umarım biraz faydası olmuştur.
Net biçimde faydası oldu. Çok teşekkürler.
İyi akşamlar diliyorum.
Aziz Yıldırım, Sayın Yoğurtçu'nun bahsettiği talimatı okumadığı için o anlık duygularını dile getirmiş diye düşünüyorum
ben. Bence biliyordur.
Ama bilmeden de böyle yani başına gelecekleri bile bile de ben çekileceğim havuzdan diyemez. Şimdi Yoğurtçu o kadar güzel her şeyi ifade etti ki. Bütün bunları göz önüne alamaz yalnız.
Evet, bu yasanın hazırlanması aşamasında da Aziz Yıldırım başkandı zaten.
O zaman.
Şimdi şöyle, onun aslında yöneticiliğini övdüğümüz bir noktadan ya da övdüğüm bir noktadan baktığımızda cin gibi olacağını tahmin etmek de çok güç değil mutlaka. Fakat şöyle gibi geliyor bana, belki şunu diyebilirim. Elinin güçlendiğini hissettikçe ortaya attığı argüman sayısının radikalliğinde yükseliş var gibi geliyor.
Olabilir. Biraz. Bir de belki diğer kulüplere de bir mesaj veriyor olabilir burada. Yani sizler de uyanın diyebilir. O da bir mesajdır, o da bir şeydir, olaydır.
Yani, onun tabii bir başka açılımı da belki şu da olabilir. Başka kulüplerin, başta Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav olmak üzere bu pastadan daha çok pay alma isteğinin alevlenmesine de sebep olabilir bu. Yani, ama bu, affedersin, bu kargaşadan besleneceği çok aşikar Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Tabii. Yani onda bir şey yok. Şimdi şu Fatih Terim yabancı oyuncu sayısını tamamlayalım. Araya girmiş olduk bunu.
Evet, bu artık o kadar belirgin ki, peki Fatih Terim bunu onaylıyor, belki teklif ediyor. Milli takımı nasıl seçecek? Şimdi milli takımdaki futbolculara baktığımız zaman çoğunlukla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan gelen futbolcular. Evet. İşte diğer kulüplerden, takımlardan da oluyor. Şimdi Fenerbahçe 11, Galatasaray 11, Beşiktaş 11 tane yabancı ile oynadığı zaman hangi kaleciyi, hangi stoperi, hangi liberoyu, hangi iki ön liberoyu, hangi santrforu seçecek? Yani burada bana göre şöyle de bir trik olabilir. Bakın FIFA ve UEFA'ya borçlarınızı ödemezseniz transfer de yapamayacaksınız. Yani orada bir böyle bir denge sağlamış gibi geliyor bana.
İki denge var belki. Biri bu, yani mali disiplini sağlamadığınız sürece hiçbir halt edemezsiniz diyelim amiyane tabiriyle. Ama buna bağlı olarak da tabii ki mali disiplini sağlayacak olan kişiler elbette ki yöneticilerin iradesi. Ama bizdeki yönetici yapısına da baktığımız zaman saçma sapan bir yapı olduğu ki Fatih Terim bunu o konuşmanın içerisinde bazı aymaz yöneticiler diye de tanımladı. Çok rahat tanımlayabiliyor böyle şeyleri. Kimse de ona bir şey demiyor sonuçta. Ama şu ikinci trip diyelim, senin söylediğin gibi abi. İkinci nokta da şu. Şimdi biz konuşuyoruz burada. Ama iki gündür bu konuyla ilgili herkes konuşuyor. Hatta ben başka mecralarda da bu konuyla ilgili görüşler dile getirdim. Ama şunu demek istiyorum. Bunların hepsini toplayıp şimdi önümüzdeki hafta Antalya'da yönetmeliğini hazırlamak için bir toplantı yapılacak. Orada eksikliklerin, belki senin de söylediğin, belki değil, net biçimde eksiklikler vesaire gibi o kadar çok soru var ki aslında. Yani diyelim ki 17 yaşında yabancı bir genç aldı. Onu nasıl koyacak? Milli takıma uzatacak mı, uzatmayacak mı? Tutun. Küme düştü takım, 11 tane şeyi var.
Yabancısı var.
Ne olacak? Evet, aynen öyle. Sorular geliyormuş, onu aktaralım. Küme düşen takımlar birçok yabancı ne yapacak diye soruyor. Onlar
3 yabancı ile oynayabilecekler.
Onu 5'e çıkartma gibi bir dertleri var, öyle görünüyor.
Burada o Türk futbolu geberdi. Yani.
Birincilikte yabancının hiç olmaması gerektiğini ben iddia eden gazetecilerden birisiyim.
Aynı görüşteyim, kesinlikle.
Evet. Orada ne gerek
yani
var?
Hem teknik direktör hem oyuncu yabancı olmayacak tabii.
Bunun gibi pek çok konuyu bir araya getirecekler. Ama bu konuyla ilgili söyleyebileceğim benim son nokta şu. Şu anda serbest, buyurun deseler zaten 14 tane yabancı futbolcu alabilecek kulüp yok.
Kulüp yok.
Mali tabii. Yapıları el vermiyor zaten.
Yani orada böyle bir oyun var yani, işte siz bunları ödeyin de ödeyebilirseniz 14 yabancıyı da alır görelim gibi.
Şimdi bu konunun ikinci boyutu tabii ki Terim'in yaptığı açıklamalar ve yayına girerken de dedim ki bunun teknik direktörler açısından nasıl değerlendirildiği konusunda görüş alalım. Sedat Karabük'le konuşacağız.
Ben bu arada hemen Bülent Uygun'un bir konuşmasını dinledim. 14 yabancı futbolcu alacaklarını 14 tane yabancı yönetici getirsinler diye çok güzel bir yaklaşımı vardı.
Bu ama doğru bir yaklaşım çünkü hani UEFA kriterleri meselesinde sadece mali kriterlerden bahsetmiyor ki adamlar.
Evet.
Yani yönetim idare etmenin de ona uygun kişiler tarafından yapılması gerektiğini altını sürekli çiziyorlar, sürekli belirtiyorlar. Şimdi Ali Kunak hakemleri anlatacaksın. Ligin ilk yarısının bittiğini söyledik. Telefon bağlantısını beklerken istersen senden bir
ön görüş
alalım. Hakemlerimiz nasıldı diye bir soralım.
Ya senin hakemlerimiz nasıl diye sorduğun cevabı çok basit. Hiç kimse iyi olduğunu iddia edemez yani. İyi oldu diyen yalan söylüyordur. Yüzüne baka baka. Hakikaten iyi bir sene geçmedi hakemler için. İlk yarı geçmedi. Bunda neler faktördü? Tabii ki ülke futbolunun genel durumu da bence bir faktör.
Tabii. Yani, birbirinden soyutlamak mümkün değil zaten.
Yıllardan beri sizler de bizim camianın içindesiniz. Tabii. Çok yakından takip ediyorsunuz her ikiniz de. Camianın en büyük problemi kulüp baskıları, yönetici baskıları. Bunları aşamadı maalesef. Özellikle bunları aşma konusunda Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu atamalar hakemlere büyük mesaj veriyor. Yani büyük bir takımın lehine hata yapan hakemi cezalandırmazken aleyhine hata yapan hakemlerin haftalarca ceza alması hakemler arasında da böyle denge bozukluğuna, terazinin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Bence bu önemli faktör.
Tamam, bu giriş cümlen olsun. Detaylandıracağız tabii ki ligin ilk yarısının bittiği noktasından da hareketle. Geçen hafta çok konuştuk çünkü bunu. Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray derbisinden yola çıkarak. Ama şimdi Sedat Karabük hatta. Sedat Hocam merhabalar.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Şimdi seninle de yayın öncesi yaptığımız konuşmadan yola çıkarak soruyu ileteyim. Bizler ya da kamuoyu Fatih Hoca'nın yaptığı açıklamaları dinledi ve çok çeşitli açılardan değerlendirdi. Ama siz esas onun muhatabı sizlerdiniz. Hem salondaydınız ya da salona gitmeyenler de onu dinleyip oradan bir şeyler çıkartmak durumunda kaldılar. Şimdi sorum, ne çıkarttınız bu konuşmalardan?
Valla tabii biz antrenör olarak ben ancak ona müdahil olabilirim.
Zaten onu soruyorum.
Çok konu görüşüldü. Aslında önemli futbolla ilgili önemli konular görüşüldü. 23. Uluslararası Antrenör Gelişim Semineriydi bu. Öncelikle de bizim TÜFAT'ın yani Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin 50. yılı kutlu olsun. Bunu da belirtelim.
Olsun. Evet.
Şöyle bakalım. TFF açısından antrenörlere UÇK'nın geri gelmesi olumlu olarak ben karşıladım. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu. Çünkü bu gitmişti. Antrenörler haklarını arayamıyorlardı. Dışarılarda, idari mahkemelerde sürünüyorlardı. Şimdi onun geri gelmesi olumlu bizim açımızdan.
Evet.
İkinci olarak yabancı kuralı vardı.
Evet.
Bu 14 yabancı ne kadar çok gözükse bile benim açımdan olumlu. Çünkü altını ve açıklamasını okuduğumuzda duyumlarımızla bunun avantajlı olduğunu gördüm. Önce belki 14 yabancı çok geldi. Ben de karşı çıktığım anlar oldu ama biraz Fatih Terim'in konuya açıklık getirmesiyle bu konunun yararlı olacağı düşüncesi bende hasıl oldu. Şöyle ki,
evet, nasıl diye soracağım.
Her yabancı için ücretler ödenecek. Ne kadar yabancı alırsanız o kadar çoğalacak. Ve bu bir fonda toplanacak. Gençlik ve geliştirme bölümünde de kullanılacak. Bu olumlu bir şey. Çünkü o ücretler de yüksek olursa bu sefer kulüplerinde tabii ki yabancı sayısını artırmaları zor olacak. Bir de altyapıdan oynatılan oyuncu olayı var. Onu da duyum olarak söylüyorum. Çünkü bu kamuoyuna açıklanmadan bilemiyoruz ama duyumlarımı söylüyorum. Altyapıdan oynatılan her futbolcu için de kulüpler oynattıkları kadar çok ciddi rakamlar elde edecekler diye duyum aldık. Bu da çok olumlu. Benim de buna yıllarca savunduğum bir şeydi. Buna da çok sevindim diyebilirim. Fatih Terim önemli bir şey daha söyledi. Sporun gelişmiş ülkelerin birbirine üstünlük sağlamaya çalıştığı bir mücadele alanı olduğunu vurguladı. Ki buna ben de katılıyorum. Bir Almanya'yı düşünürsek futbolda çöktüğünü, Ama devlet el attığında ve büyük bir bütçe ayırdığında ve ondan sonraki olayların gelişmesi şimdi ortada, dünya şampiyonluğunu da elde etti. Biz de ülke olarak gerçekten spora ciddi bütçeler ayırmalıyız. Bu sadece futbol ya da spor yapmanın dışında gelişmiş ülkelerin birbirine üstünlük sağlamayı da getirdiğini görüyoruz. Fatih'in söylediği başka bir şey de buna biraz yorum da kattı. TFF yönetimiyle ilgiliydi. Bu da bence çok güzel bir şeydi. TFF yönetiminin futboldan gelmeyen, futbol ailesinden olmayanlardan seçilenlerin sayısının %90 olduğunu söyledi. Bu delegeler bazında düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Eğer bunu da yaptırabilirse bu da doğru bir şey. Çünkü %90'sa futboldan gelen ve futbol ailesinden olan insanlar %10 oluyor ki bu hiçbir iş kolunda başarı getirmez.
Evet, sadece Fethi Heper sanıyorum.
Federasyon büyük oluyorsa muhakkak ki o işte de bir başarısızlık olacaktır.
Sevgili Sedat, ben Tansu Polatkan.
Evet, efendim.
Şunu soracağım, bu seminer... Şimdi
şu... sen misin?
Ha, benim.
Ha, merhaba. Sağ
merhaba. Şu ana kadar senin anlattıkların idari konular. Peki teknik ve taktik olarak futbolda ne yenilikler anlatıldı size? Neler söylendi? Futbolumuza teknik olarak, evet, taktik olarak neler katılacak?
Evet, şimdi tabii oradaki en büyük olay daha sonra Dünya Kupası analizini yapan o Fransız arkadaş da Şaver, yanılmıyorsam. Hücum futbol üzerinde duruldu. Fatih Terim de aynı şeyi söyledi. Hücum futbolunda da işte Fatih Terim'in anlattığı Popescu ile oturup işte geride iki kişi bırakıp tamamıyla hücum oynama gibi. Fakat onda benim tabii tereddütlerim çok fazla. Çünkü futbol sadece hücum değil, savunma bölümü de var. Ve daha sonra yapılan analizde de Robben'in bile Bayern Münih'te işte ya da Hollanda milli takımda onun bile topun gerisine savunmaya geldiği söylendi. Artık koşmayan futbolcunun da hiçbir zaman yer alamayacağını, durarak oynamanın kalktığını, senin de biliyorsun futbol tabiriyle konuşuyorum.
Evet.
Tansu abi, sen de eski futbolcu olduğun için, kaleci olduğun için. Şimdi bunlar tabii bazı çelişkiler doğuruyor antrenörler arasında. Konuşmalara neden oldu ama açıklık şöyle. Yani futbol hücum olması, golün çok olması demek. Bu da seyirciye zevk veriyor. Ama çok katı bir savunmayla kazanan takımı da seyirci zevk alıyor zaman zaman. Ama tabii bu katılık değil, çok koşmadan kaynaklı. Metreler, koşu mesafeleri çok yükseldi biliyorsunuz. Onun için de artık futbolda hücum futbolu, evet. Fakat herkesin de savunmaya ve belli bir alana kadar gelmesini, koşmasını konuşuldu. Dünya Kupası'nda çıkan olayında hücum futbolu olduğu söylendi.
Peki hücum futbolu mu, futbolda hücum mu?
Evet, hücum futbolu oynanması. Bunun tabii hücum futbolu şöyle söyleyeyim. Üçüncü bölgede de hücum yapıyorsunuz ama orada da savunma var. Üçüncü bölgede de yani rakibin kendi birinci bölgesi dediğimiz o.
Topu kaptırdığımız yerde yani.
Evet. Orada da mesela bir savunma var. Hücum savunması var.
Sedat,
bu dünya... olmaz ama hücum futbolu anlamında gollerin çok geldiğini ve bütün takımların buna yöneldiğini söylediler. Fakat onu izah ederken de benim bulduğum bir ufak bir çelişki, işte herkesin de topu kaybettiğinde de geriye geldiğini ve savunmaya gelip kalabalık olduğunu söylediler.
Bu Dünya Kupası galiba biraz damga vurdu herhalde bu toplantıya diyebilir miyiz? Gerçi epey zaman geçti ama yine de zihinlerde, fikirlerde bir takım kalıntıların, kalıntı değil, bir takım işlerin kaldığını anlıyoruz. Yanılıyor muyum?
Şimdi şöyle, Dünya Kupası analizini bir arkadaşı yaptı. Diğer konuda işte antrenörün lider olması gerektiği konuşuldu. Fatih Terim'in kendiyle ilgili bölümleri konuşuldu. Ama bizim aldığımız tabii ki senin dediğin olay. Öbürleri zaten bilinen şeylerdi. Ama Dünya Kupası'ndaki son analiz hücum futbolu. Mesela Yunanistan'ın şampiyon olduğunda da biliyorsunuz sıkı savunma,
evet,
etkili hücumdu. Kontratağın da yine burada ne kadar hücum futbolu, yani ileride baskılı çok adamla oynama olsa bile kontratağın da hala çok etkili bir silah olduğu ve %50'sinin de gollerin kontrataktan olduğu analiz olarak sunuldu.
Sedat, çok güzel bilgiler verdin ama bir şey daha sorayım, öyle sana seni yollayalım. Üçüncü ligin kaldırılması meselesini teknik direktörler, antrenörler orada nasıl karşıladılar?
Neyin kaldırılması?
Üçüncü ligin kaldırılması meselesini.
Ya şimdi ben o konuyla ilgili fazla bir şey, yani çok aşırı bir konuşulma duymadım antrenörler arasında. Ama şimdi tabii ki bu Avrupa'da 5 tane ülke, Amerika'da dahil olmak üzere, onu baz alınmış genellikle. İşte Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Amerika. Şimdi buralarda yabancı futbolcuların çok olmasından kaynaklı olduğu için bizde de yabancı futbolcu, yani ilk 5'e giren ülkelerde bunlar tap yaptıkları için futbolda, burada da yabancıların serbest olmasından kaynaklı buna yoruldu biraz. Oradan da bir kaynaklanma var. Ama senin dediğin gibi o kaldırılma, işte bizde hakikaten bir lig fazla oynanıyor. Profesyonel futbolcu sayılarının oralarda az olduğu, profesyonel takımların bizde daha fazla olduğu söylendi. Onun da o rakamlara, Avrupa standartlarındaki profesyonel takımların sayısına geleceği söylendi. Ama arkadaşlar arasında bununla ilgili herhangi bir eleştiri falan gelmedi. Doğrusu da o. Bayern Münih'in de 3. lig takımı var ama amatör diye geçiyor. Bizde tabii profesyonellik 4 tane şu anda. Fazla olduğu söylendi. Ama arkadaşlar arasında herhangi bir eleştiri gelmedi buna.
Çok teşekkür ederiz. Sedat Karabük, çok güzel açıklamalarda bulundun. Bizi bilgilendirdin. Olur. İyi
ben
akşamlar, iyi geceler.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Şimdi 3. ligin kaldırılması birçok futbolcunun, birçok teknik direktörün, antrenörün, kaleci antrenörün, masörün, birçok insanın işsiz kalması demek.
Buna bağlı olarak ne yaratıyor? Ayrıca başka bir sorun daha var. Bu net biçimde sorun. Şimdi o bütün bölgelerdeki 3. lig kulüp yöneticileri, hatta o kulüplerin bulunduğu kent, şehir, ilçe, il, köy ne varsa hepsinin hepsi şu anda bütün siyasileri, bütün tabii bildikleri insanları, iş adamlarını, evet, şunları bunu arayarak bir baskı oluşturmaya çoktan başlamışlardır bile. Aman ha, gözünüzü sevelim, böyle bir sıkıntı olmasın falan diye. Kolay bir iş değil yani,
evet,
o.
Bir de bunun dışında ülkenin nüfusu buna el veriyor. Yani bugün 76-77 milyon olan bir ülkede bu kadar çok takımın olması. Ha, belki aynı şehirde birkaç profesyonel takımın, özellikle 2. 3. ligde aynı şehirde birkaç profesyonel takımın olması yanlış. Ama bu kadar nüfusa sahip, bu kadar genci olan bir ülkede de 3 tane lig olsun. Tabii.
Yani oynatılabilir. Gerçi Almanya'da da 4. lig var galiba,
var, değil mi? Evet. Amatörlüğe de o zaman önem verilsin. Ben mesela 50'li 60'lı yılları hatırlıyorum. Türkiye amatör şampiyonası çok büyük olaydı.
Değil mi? Evet.
Yani çok, o kadar da eski değil. Tansel, bizim hakemliğe başladım 80'li yıllarda bile.
Tabii.
Yani inanılmaz şeyler, atmosferler yaşanıyor.
Tabii. Tabii, bir de futbol hani hiç kimsenin vazgeçebileceği bir şey değil,
değil
bu. Bizler bile ya da sokaktan sıradan insanlar, mahalle arasında top oynayan çocuklar, şimdi öyle Ankara'da görmüyoruz da tabii. Gördüğümüz zaman bile hani takılıp, evet, ne yapıyor bunlar diye izlediğimiz,
bakıyoruz,
bir şeyden
tabii
bahsediyoruz.
Tabii.
Dolayısıyla bu kadar keskin bir yapıdan öyle ayrılalım demek zor.
Kolay değil.
İki, şimdi hakemlere geçeceğiz ama bir şey daha dikkatimi çekti Fatih Hoca'nın orada söylediği, toplantı esnasında söylediği. Onu belki kısaca bahsetmek isterim. Genel kurulun yapısının değiştirilmesinden bahsetti. Yani şunu dedi, kulüpler ağırlıklı burada. Halbuki hakemler var, işte eski futbolcular var, şunlar var, bunlar,
evet,
var. Şunlar bunlar diye küçümsemiyorum.
Tabii,
yanlış anlaşılmasın.
Cümlenin
yani
gelişi.
Cümlenin gelişi tabii bu. Onların daha belirgin bir şekilde olmasını, kulüplerin etkisinin biraz daha azaltılması gerektiğini şundan söyledi. Kulüpler baskın olunca istediklerini federasyona yaptırıyorlar ya da istemediklerini yaptırtmıyorlar. Dolayısıyla biz böyle bir mücadelenin içerisinden bu şartlarda çıkamayız'a gelen bir bakış açısı bu. Ama benim bildiğim futbol yönetiminde söz sahibi kulüplerdir esas itibariyle. Benim görüşümü bu şekilde ortaya atarak söylüyorum.
Bu arada kulüp yönetimlerinde eski futbolcu var mı? Futboldan gelen var mı? Evvela oraya bakmak lazım.
Ne kadar çok bakılacak
değil mi?
Var. Çok.
Şimdi Futbol Federasyonu'na bakıyoruz. Bir tek Fethi Heper var.
Evet.
Fethi abiyle de konuştuğumuz zaman biraz kenarından, köşesinden gidiyor o yönetimin. Yani hiçbir katkısı, etkisi yok. Sadece ismi var.
Şunu söyleyeyim Tansu abi, araya girerek söyleyeyim.
Tabii.
Fethi abiyle, Fethi hocamla ya da Fethi Heper'le 2 gün önce konuştum ben. Şöyle, dediğin gibi ortalıkta çok belki etkin biçimde bulunmuyor ama tabii ki fikir üretiyor şüphesiz. Kulüplerin ağırlıklı olması görüşünde ısrar etti.
Kesin
aslında
o, tabii.
Ama bunun şöyle de bir handikapı da var. futbol direktör, Türkiye futbol direktörüyle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasında, belki üyesi demiyorum, üyeler arasında bu anlamda bir görüş ayrılığı da oluşacak. Olacak, öyle görülüyor. Tabii, ben Fatih Hoca'yı biraz fazla kendi başına hareket eder gördüm bu açıklamalarında.
Ama
diyebilirim.
Fatih Terim'in böyle özellikle bir tarzı var. Ama öncelikle kulüplerin yönetimlerinde futboldan gelenlerin olması
tabii.
gerekiyor.
Bu kesin, ama yani işte idari fair play ya da UEFA kriterlerinde idari yapılanmanın içini dolduracak bir kimliklere de ihtiyacımızın olduğu çok aşikar yani.
İşte ondan. Maalesef futbolcularımız bu kimliğe sahip olmadıkları için bu işlere soyunmuyorlar.
Evet, yani birkaç tane elit futbolcunun etrafından başka bir şey yokmuş sanıyoruz. Yok, tabii yani. Halbuki tabii. Daha farklı.
Şimdi bir Almanya'ya baktığım zaman Beckenbauer ile, evet, Ermenesiyle,
Rummenigge'siyle, hepsi tabii, aktif hepsi, bir şekilde tabii. Hem Avrupa hem dünya futbolunda etkinler,
tabii,
öyle değil mi?
Tabii. Evi Platini.
Örneğin.
Tabii. Evet. Yani işte bizim de futbolcularımızın artık akıllarını başlarına alıp geleceğe bu tür yatırım yapmalarında fayda var.
Evet. Bu konuyu bu şekilde kapattıktan sonra geçen hafta seninle telefon bağlantısı kurduk Ali Kunak. Orada bu hafta hakemleri değerlendireceğimizi söyledik. Ama bunun hareket noktası Süper Lig'in ilk yarısının. Tabii diğer şeylerde de bitmesiydi ama biz şu anda Süper Lig ağırlıklı bir konuşmanın içerisindeyiz. Bitmesiyle doğru orantılıydı. Bir derbi maçı oynandı. Cüneyt Çakır'ın hakemliğini yaptığı ve hastalıktan çıkmış ve artık işini yapar. Her ne kadar tartışılsa da bence hiç önemi yok bu tartışılmasının. O bizim önemli bir değerimiz elbette ki. Bunlarla hep birlikte bir sıralama çıktı ortaya. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ilk üçü kapattığı, ama diğerleriyle de çok büyük bir ayrılığın olmadığı bir lig tablosu var. Şimdi futbolu, futbolcuları hepsini yavaş yavaş konuşuyoruz, konuşuluyor. Ama hakemleri de konuşuyoruz. Şimdi senden bir hakem ilk yarı değerlendirmesini, evet, o ilk giriş cümlenden sonra alalım.
Şimdi ilk yarı oynanan toplam 144 müsabaka vardı. 16 haftada oynanan maç, bildiğiniz gibi. Bu müsabakalarda Merkez Hakem Kurulu'nun elinde bu müsabakalarda düdük çalabilecek kadroda yer alan 42 tane hakem var.
Evet.
Ama maalesef bu 42'lerin sadece 28 tanesi Süper Lig'de görev aldı. 14 tanesi Süper Lig'de görev almadı. Hatta biraz daha ileri gidersek, bunlardan 2 tanesi sadece birer maçta görev yaptı. 3 hakem ikişer maçta görev yaptı. 4 hakem de üçer maçta görev yaptı. Bunları da dışarı çıkarttığımız zaman ligin komple 21 kişi üzerinde gittiğini net bir şekilde ortaya koyabiliriz.
Şimdi hemen araya girmek istiyorum. Bu 1 veya 2 veya 3 maç alanlara güvenilmediği için mi?
Genç hakemlerde. Örneğin mesela bir maç alan Özkan Çeliker, evet, isimli bir kardeşimiz.
Peki onun notu iyi değil miydi?
İyiydi aslında notu. Fakat kulüplerden gelen baskılardan bahsederek başlamıştık. Maalesef ki genç hakemlere fazla şans verme fırsatı bulamadılar. Bu baskıların altında ezildikleri için, giden Merkez Hakem Kurulu için konuşuyoruz bunu. Zekeriya Alp Merkez Hakem Kurulu için konuşuyoruz. Ha, gelen Merkez Hakem Kurulu ne yaptı? O son iki hafta görev yaptılar onda. Onlar da bu mealde atamalar yaptılar. İki haftada son derece tecrübeli hakemlerle sahaya çıktılar. Bunu biz geçen hafta da gündeme getirmiştik. Ama tecrübeli hakem yaratmak için ne yapmak lazım? Gençleri tecrübelendirmek lazım. Tabii. Bu konuda bir hata var diye düşünüyorum.
Şimdi bu son iki haftada riske girmek istememiştir.
O doğal karşılıyor zaten. Ama ikinci yarı ne yapacak? Tabii. O merakla bekliyor Tansu abi. Şimdi baktığın zaman lig 4-5 kişinin üzerinde gitmiş. Yani bir Fırat Aydınus 12 tane maç yönetmiş. Bu sene biliyorsunuz Fırat'ın Avrupa'daki sıkıntılı durumundan dolayı, evet, Avrupa'ya hiç gidemedi. Yurt içinde de sürekli maç aldı. 12 tane maç yönetmiş. Bunun haricinde Bülent Yıldırım'ın 9 maçı var. Hüseyin Göçek'in ve Mete Kalkavan'ın 9'ar, evet, maçları var. Şimdi bu 4 hakem 9'ar maç yönetmiş. Cüneyt Çakır 8 maç, da onun bildiğiniz gibi
bir rahatsızlığı
vardı. Aslında şöyle, o rahatsızlandığı hafta 8. maçına çıkıyordu Cüneyt Çakır. O hafta Fırat Aydınus'un da 8 maçı vardı zaten. Yani başa baş gidiyorlardı. O 4 hafta geri kalınca ondan dolayı böyle bir durum oldu. Şimdi siz bütün takımlara sırasıyla Fırat, Cüneyt, Bülent, Halis, Hüseyin diye giderseniz onların da bir yerde yorgunlukları ortaya çıkıyor. Yani her hafta, üstelik son haftalar bir de çarşamba kupa devreye girdi ki bütün takımların, antrenörlerin de şikayet ettikleri işte bir an önce devre olsa da bir dinlensek diye aynı şey hakemler için de geçerli. Evet, hakemler hakikaten şu son Aralık ayı içerisinde öyle bir trafik yaşadılar ki pazar çarşamba pazar çarşamba yani ayda 7 maça çıkan hakem falan oldu. İlk yarıda sayıların yanı sıra esas dikkat çeken bir konu vardı. 5. ve 6. hakemlerin oyuna müdahalesi ve hatalı müdahaleleri. Bunu kamuoyu...
Geçen sezondan arta kalan bir şey hatta bu.
Tabii. Yani
geçen sezondan da, sezonda geçen sezon çok tartıştık bunu.
Yeni başladığı için insanlar biraz daha bu konuda müsamahakar davrandılar. Ancak bu sezon bunun oturmuş olması gerekiyordu. Fakat bir konu var. 5. ve 6. hakemleri görevlendirilen isimlere baktığımızda bu hakemlerin o tür müsabakaları yönetecek tecrübeli hakemlerden seçilmediğini görüyoruz.
Birkaç
bu
büyük bir bazı maçlarda, büyük maçlar evet, diyeceğimiz
derbilerde maçlarda. Derbilerde hassasiyet gösterdiler buna. Onun haricinde bakıyorsunuz adam belki de hayatında hiç Saracoğlu'nda belki maç da hiç seyretmemiş. Onu oraya kale arkasına koydular. Sen penaltı vereceksin.
Evet.
Sen gol girdi çıktı yapacaksın diye. O çocuk yani bizim bir lafımız vardır hakemlikte. 19 Mayıs stadı ki eskiden 19 Mayıs stadı o zaman karşıdan karşıya geçerken ayağınız titrer derdi. Yani İnönü'de karşıdan karşıya geçemezsiniz derdi büyüklerimiz evet. Ki ilk yaşlarımızda bizler de bunu yaşadık. Şimdi o çocuk Saracoğlu'na hayatında gitmemiş. Sen gönderiyorsunuz oraya ilk defa çıkıyor. Orada penaltı verecek. Olacak şey değil yani. Evet. Bu da bir hatalar vardı. Zannederim Yusuf Namoğlu ve ekibi bu konuya parmak basacaklar ama önümüzdeki hafta şimdi sen orada olacaksın. Evet. O seminerde bu 5. ve 6. hakemlerin yetkilerini biraz kısıtlama. Sadece FIFA'nın biliyorsunuz gol çizgisi teknolojisi getirdi FIFA 5. 6. hakem yerine. Bu UEFA'nın uygulamasıydı. O gol çizgisi teknolojisinde faydalanılan düzeyin biraz daha üstü işte girdi çıktılar ve elle oynamalar konusunda yetkilendirileceği ikinci mücadeleler, fauller konusunda hakemin görmediğine %100 kanaat getirip de hakem kendisinden bilgi sorduğunda cevap verecek şekilde bir düzenleme getirecek.
Evet, şimdi hakemler biraz 5 ve 6. hakemlere güvenerek pozisyonları uzaktan izlemeye başladılar. Evet,
tembelleştiler.
Evet, şimdi ben yine bu 5. 6. hakem meselesine geliyorum. Şu futbol sahasında yardımcı hakemin olduğu yerde 5. hakem, yardımcı hakemin olduğu yerde 6. hakem var. Burada bir yanlışlık yok mu?
Tansu abi bu uygulama ilk başladığında 5. ve 6. hakemler sizin şimdi üstlerine bahsettiğiniz gibi bu konuda değil diğer tarafta duruyorlardı. Evet. Yani hakem diagonal koşu dediğimiz koşu yaptığı zaman o köşede duruyordu ve makul ve mantıklı geliyordu. Ancak UEFA bir karar aldı. Dedi ki hakem hem sağa bakacak hem sola bakacak yerine sadece hakem diagonal koşsun. Orası kendisine ait olsun. Bu taraftaki 5. hakem ve yardımcı hakem de bu tarafa baksınlar diye bir bölge paylaşımı gibi bir şeye gittiler. Ama bu UEFA maçlarında, Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi sonuç veriyor. Niye iyi sonuç veriyor? O maçlarda 5. ve 6. hakem çıkan hakemlerin hepsi FIFA hakemi.
Evet.
O düzeydeki maçlarda görev alma tecrübesine çok yakın hakemler. Hatta evet. Görev almış hakemler. Yani ben size örnek vereyim. 2008'de Cüneyt Çakır yarı final yönetirken ya 5. hakem Bülent Yıldırım'dı, 6. hakem de Hüseyin Göcek'ti.
Evet.
Yani bu isimler az buz isimler değil yani.
Tabii.
Bu isimlerle tabii ki başarılı olur. Ama siz Türkiye'de şu 42 ismin 42'sinde Hüseyin Göcek, Mete Kalkavan, Barış Şimşek tecrübesinde yapamadığınız için bu evet. konuda başarılı olma şansınız maalesef yok. Bunu belki de UEFA kriterleri doğrultusunda bir paralel bir uygulama olarak gündeme getirdi Merkez Hakem Kurulu 2 sene önce ama bence Avrupa'da birçok ülkede halen uygulanmıyor. Türkiye için de erken bir uygulamaydı.
Evet.
Vazgeçilme durumu yok ama biraz önce dediğim gibi yetkilerin biraz daraltılması gündemde.
Senin bu konuyla ilgili bilgilerin olabileceğini tahmin ederek ya da düşünerek soruyorum. Hani sezon başında ya da devre arasında uygulamalarda yorum anlamında bazı değişikliklere ve bazı farklılıklara ya da yorumlamaya diyelim kısaca gidilebiliyor. Bu ikinci yarının başı için herhangi bir ihtimal dahilinde olan bir şey var mı?
Şu anda yok. Yalnız 2 Şubat'ta Atina'da UEFA'nın üst düzey hakemlere yönelik bir seminer var. Orada biz Türkiye'den bu sene maalesef işte Bülent ve Fırat'ın çıkması nedeniyle bu sene Cüneyt ve Hüseyin katılacak. İki hakem. Geçen sene dört hakemle katılıyorduk. Bu sene iki hakemle katılacağız. Burada da bir geriye düşmemiz oldu maalesef. Orada Colina ve ekibi zannederim bu yorum konusunda bazı bir reklamanla bütün önce oradaki üst düzey hakemlere bunu anlatacaklar. Daha sonra da orada alınan kararları da ulusal federasyonlara bir reklamanla bildirecekler diye tahmin ediyorum.
Ama bir sanki bir şeylerin ipuçları var gibi algılayabilir miyiz bunu? Yani bir takım
yok,
yorum
yani,
farklılığında radikal bir yorum farklı
çıkar mı? Radikal bir yorum farklı çıkacağını çıkmaz. Düşünmüyorum. Ama geçen hafta Cüneyt'in vermiş olduğu kırmızı kart çok tartışıldı. Snyder'ın yapmış olduğu
parmak
hareketinden dolayı. Şimdi UEFA'nın bir uygulaması var. Bunu geçen seneki seminerde gündeme getirdiler ama afişe etmemişlerdi. Onu afişe edebilirler. Yüze yapılan tüm müdahaleleri kırmızı kart olarak değerlendirecek hakemler bundan sonra. Yani vücuda yapılan bir itmeyi sarı kart olarak görüyorsa yüze yapılan bir itmeyi çünkü ağza girer, buruna girer,
tabii,
göze girer,
öldürücü
kulağa girer.
Bir darbe olur,
yani
tabii.
Rakibi sakatlayıcı, şiddet içeren bir hareket evet. olarak yorumlayacaklar. Ve bunun kırmızı kart olacağı konusunda zannederim reklamanda bir cümle yer alacak dedi.
Evet ama bazı pozisyonlarla ilgili örneğin bu kolun omuza her halükarda değişik biçimlerde dokunması, baskı vesaire ve buna bağlı olarak çalınan düdükler ya da gösterilen ya da gösterilmeyen kartlarla birlikte pek çok tartışmalı hakem kararı, daha doğrusu hakem kararlarını bizim tartıştığımız pozisyonlar oldu. Bir standart sorunu hala yaşıyor
burada
diyebilir miyiz?
Burada çizgiyi çekmek çok zor. Yani tabii. insan vücudunun bu kadar çok değişik hareketleri yaptığı ve birbirlerine karşı bu kadar fiziki temasta bulunduğu bir spor dalında bu hareketleri efendim, el şöyle dokunursa faul ama böyle de dokunursa değil gibi bir çizgi çekme şansı yok. O yüzden etki ve tepki burada bence önemli. Bu konuya fazla gireceklerini düşünmüyorum.
Bir de teşebbüs var. Şimdi şu el araya girdiği zaman bile İtmese bile değil mi?
Tabii
bir
yani,
teşebbüs düşüncesi var.
Bir tabii. etki yaratmış
tabii,
oluyor
tabii,
üzerinde.
Tabii teşebbüs
yani.
Var yani. Bunu bizimkiler pek değerlendirmiyor. Yorumcular dikkat etmiyorlar buna.
Evet, evet.
Aslında o araya girdiği zaman bu bir teşebbüstür yani.
Yani o
vurmaya, tekme
var
atmaya,
yani.
Çelme tabii. takmaya teşebbüs var. Burada da bir teşebbüs söz konusu. İşte şimdi standart deyince bazı hakemler ceza alanı içinde çalmadıkları faul pozisyonunu cezalarının dışında rahatça çalabiliyorlar. Bu yine
işte
cümlenin
bu var,
başındaki,
bu
cümlenin geliyor. Başındaki baskıdan mı kaynaklı?
Baskıdan geliyor.
Peki bu baskıyı nasıl karşılayacak, nasıl öteleyecek hakemlerimiz? Ne yapmaları gerekiyor? Psikolog mu lazım, psikiyatri mi lazım?
Bunların hepsi yapılıyor. Yıllardan beri hakem seminerlerini az çok sizler de takip ediyor. Yani en güzel eğitimciler geliyor. En iyi, Türkiye'nin en iyi psikologları geliyorlar. Eğitim veriyorlar. UEFA'nın en değerli hocaları geliyor. Kural eğitimlerini veriyorlar. Bunlar yapılıyor. Önemli olan ne biliyor musunuz? Hakeme sahada senin arkanda, senin kararlarının arkasında dimdik duran bir MHK var. Mesajını verebilmek. Bu da nasıl olacak? Bir cümleyle bitireyim. Ondan sonra sen gir. Bir takım aleyhine bir karar verdiği zaman hakem, müsabakadan sonra bağırıp çağıran o hakemi şüpheli, o MHK'yi şaibeli ilan eden kulüp başkanına karşı ertesi hafta o hakemi en azından o düzeyde bir maça tekrar görevlendirecek bir MHK, bir yönetim olduğu zaman hakemlerin cesareti
evet,
artar.
Evet.
Yani bizim arkamızda birileri, bir gücün olduğunu hissetme anlamında. Benim bu yarıyla ilgili en çok yadırgadığım ve dikkatimi çeken ve de eleştirdiğim iş MHK'nin değişimi oldu. Yani Zekeriya Alp'in istediğimiz şekilde eleştirelim, istediğimiz şekilde bir takım şeyleri söyleyelim. Atamalarından yaptığı açıklamalarına varıncaya kadar her şeyi söyleyebiliriz. Ama kendisi eleştirildi diye yani bir takım eski hakemlerin,
evet.
hakem eskilerinin öyle söyleyeyim hatta ve bir Gaziantep Kulübü Başkanı'nın ağzından çıkan sözlerden etkilenerek ayrılmasını benim aklım hafsalam almıyor. Bunu sen
demek
yakın.
Ki bir bahane bekliyormuş.
Muhtemelen
belki
öyledir.
Evet. Yani bir bahane
Zekeriya
bekliyormuş.
Zekeriya Alp'in bu işten sıkıldığı, pek artık hoşlanmadığı epeyden beri konuşuluyordu. Ancak kendisi buna hiç dışa vurmuyordu. İşte iddialı olduğunu söylüyor, devam edeceğini söylüyordu. Demek ki söylenenler haklıymış. bu tür baskılara boyun eğmek kolay değil. Yani tabii o makama geldiğiniz zaman çok hedef bir makamdasınız. Yani birileri hata yapıyor, fatura size kesiliyor. Katlanacaksınız yani. Orada oturacaksınız, katlanacaksınız.
Bundan daha doğal ne olabilir? Yani
söylenen söz ağır, tamam. Ona hiçbir şey demiyorum. Yani o kaldırılacak bir söz değil. Ama siz yöneticiyseniz eğer, ona yöneticilik vasfınızı kullanarak çok daha usturuplu, güzel bir cevap vererek camianızı ayakta, dimdik ve kendi arkanızı tutmayı becerebilmeliydiniz diyorum.
Şimdi
Zekeriya
kulüp başkanının yaptığı açıklamalara karşı disiplin mekanizmasını çalıştırmak son derece kolay.
Kolay.
Kaldı ki yaptılar. Hatta orada da bir kargaşa
orada
oldu
bir
da.
Durum oldu, evet.
Yani onu o yüzden başka şeyler aramaya başladık işin altında. Ama tabii ne olduğuna ilişkin net ve diyelim ki gazeteci diliyle belgeli bir şeyden bahsedemediğimiz için sadece gülüyoruz burada, öyle söyleyebilirim.
Ama bir de bir olay var. TFF yönetimi ve Zekeriya Alp'in istifasına bence hazırmış ki o istifa ettikten 20 dakika sonra Yusuf Namoğlu'nu hemen arayıp da MHK Başkanlığı'nı teklif ettiler ona.
Kamuyu ilgilendiren işlerle uğraşıyorsanız ve bu işlerin tepesindeyseniz az önce senin belirttiğin gibi eleştiriye de açık olacaksın.
Her şey açık olacak.
Hakarete de açık olacaksın. Cevap da vereceksin. Tabii Zekeriya Alp'in futbolculuğu her şey mükemmel ama Merkez Hakem Kurulu'na getirilmesi yanlış.
Ha, bu da ayrı bir konu şüphesiz, evet, ama onun işte kimliğinden, eski futbolculuğu dahil olmak üzere ortaya koyduğu o beyefendi görünümünden herkes etkilendi ve her halükarda devamında da bir sakınca görmedi sonuçta.
Yani beyefendilik farklı, yöneticilik başka, evet, futbolculuk farklı, yani bunların hepsini ayırt etmek
lazım. Şöyle
diyebiliriz,
o iş başka, bu iş başka diye altını çizebiliriz. Evet. Şüphesiz ama bu eski hakemlerin özellikle hani bir de adamlara şey verildi, paye verildi. Vay be, biz gerekirse adamı da devirir sağ noktasında bir iş oldu.
Öyle oldu.
Buna izin verilmemeliydi aslında. Tabii. Benim kanaatim bu.
Evet. Yani en azından birinci yarının bitmesi beklenebilirdi. Evet.
Yani, evet. Benden çok yaşayacaksınız. Evet. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Yani şu iki haftayı da bitirmeliydi Zekeriya Hoca.
Tabii. Yani ama şöyle diyelim. Bir de şu araya şunu da sokmalıyım. İstifadan hemen sonra pek çok kişinin MHK Başkanlığı ya da Yönetim Kurulu üyeliği için yoğun bir faaliyet içerisine girdiğine de tanık olduk. Bu da
mutlaka,
bir ayrı gerçek. Ama hazırmış arkadaş yani.
Başkanlık için fırsat kalmadı. Hemen 20 dakika sonra atadılar.
Ama işte aslında orada yine iyi bir yöneticilik taktiği var bence. O baskıları yahut da ricaları filan karşılamak yerine hemen bu işi kestirip atmak.
Bunun anlamı belki de şu andaki yönetimin, yani Demirören yönetiminin artık işi, her şeyini öğrenmiş olmaları ya da onlar da iş adamı aslında. Evet. Onlar da nasıl hareket etmeler konusunda bir fikir sahibidirler. Bir de Cüneyt Çakır'dan bahsedelim. Çok önemsediğim için ben söylüyorum. İstedikleri kadar eleştirsinler. Bunu sıklıkla söylüyorum, biliyorsun. İstedikleri kadar ne derlerse desinler. Benim için o Dünya Kupası'nda 3 tane maç yönetmiş, bir yarı final olmak üzere en değerli hakemimizdir. İçerideki sıkıntıları göz önüne alarak söylüyorum bunu. Rahatsızlığının sen daha fazla yakınsın ve biliyorsundur. Bundan sonraki süreçte nasıl bir etkisi olacağı ya da olmayacağına ilişkin belki bilgi verebilirsin bize.
Cüneyt Çakır, sen dediğin gibi tüm zamanların şu anda Türk hakemi içerisinde en kariyerli hakemi unvanını rahatlıkla aldı. Yani Doğan Babacan bir maç yönetmişti Dünya Kupası'nda. Cüneyt Çakır 3 maç, hem yarı final, bir de Euro'da, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final yöneterek kendini ispatlamış bir adam. Ülkemizin gururu. Geçen haftada bir anket var. O çok önemli. Dünya hakemliğinin sıralamasında.
Evet.
Orada 8.
Şimdi sırada bahsedeceğim konulardan birisi
çok önemli. Geldi ki aslında o sıra şeyle ilgili, yönettikleri maç sayısıyla ilgili. Eğer Cüneyt sakatlanmasaydı bir Şampiyonlar Ligi maçı daha yönetecekti. O zaman 5. sıraya geliyordu. O şey, evet. Çünkü yönettikleri maçtan puan alıyorlar. Cüneyt için geçen haftaki maç bence çok iyi oldu. Niye derseniz, yo-yo testi var. O iki, biraz önce bahsettiğimiz Şubat'ta gidecekleri Atina'daki seminerde. Geçen haftaki maçta 11 bine yakın bir performans sergiledi. 11 bin bir hakem
az
için
değil,
az bir rakam değil. Ki bir önceki hafta Başakşehir maçında biraz tedirginlik vardı. 9500 ile başladı.
Evet.
İkinci yarı kendini denedi. Geçen hafta 11 bini rahat yönetmiş olması iyi bir ışık. Artı rahatsızlığın boyutuna gelince, rahatsızlığı sen de
beraber izledik.
Beraber hastane yakın olması, iş yerinde olması nedeniyle sık sık geldi gitti, sağ olsun Lütfü de. Cüneyt'in yakınında bulundu. Orada doktorlarıyla konuşmanın söylediği şu: bu hepimizin başına gelebilecek bir olay. bundan sonrası için ne zaman kimin başına geleceği belli olmayan bir olay. O yüzden bizim ne kadar yakalama şansımız varsa Cüneyt'in de o kadar yakalama şansı evet. var böyle bir rahatsızlığa.
Ben hakemlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hakem de futbolun bir parçası.
Şüphesiz.
Yani kaleci hata yapar. Stoper adamını kaçırır. Santrfor boş kaleye golü atamaz. Bunlar hata. E, hakem de hata yapacaktır yani. Değil mi? Hakem söyleyemedim. Hakem hata yapmayacak diye bir kural yok bir kere yani.
Tansu abi bir de şu hakemlerin oyuna çok müdahale etti. Hani sonucuna müdahale ettiği günler artık çok gerilerde
çok
kaldı.
Çok geride bizim kaldı.
O
tabii,
bakış
tabii.
açısıyla bakmamız gibi bir durum tabii, söz konusu olamaz tabii, diye düşünüyorum tabii, doğrusu.
Yani hakem de futbolun bir parçası. Yani o sahada 22 futbolcu var. 23. kişi hakem. O da hata yapacaktır. Onun da yanlış görüşü olacaktır. Kalecinin elinden kaçırması gibi, bekin ıska geçmesi gibi yani. Ben nasıl? Biraz öyle bakıyorum.
Bu zihniyetle bakamadığımız için biz hakemleri bu duruma düşürüyoruz zaten.
Biraz da böyle bakmak lazım. Yani hakem de futbolun bir parçası.
Program bitti.
Bitti mi?
Teşekkür ederim. Evet, sık geçti. Ali Kunak çok teşekkür
ben
ederiz.
Teşekkür ederim.
Tansu Polatkan çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik ama bir duyurum var ve vedalaşacağız sizinle. Bu bizlere Sportif Gündem Facebook sayfamızdan görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz diye bir not var önümde. Ben de size aktarmış oldum. Evet, program yapımcısı Ali Suat Günek, bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.